Üçüncü ayrım. Yeni bir yüz. Kırılma noktasında durdum lacivert yalnızlığımın. Sapanla vurduğum kuş, tüy tüy düşerken yere, avaz avaz bağırdım gecelere. Annem neredesin? Geceyi kabuslarla boğuşarak geçirdiğim yatağımdan sabahın ilk ışıklarıyla kalktım. Önce akşam dağınık bıraktığım oturma odasını toparladım, sonra mutfağa geçtim. Dün akşamki yemeğin musluğa üst üste atıverdiğim tabaklarından leş gibi kokular geliyordu. Kapkacığın dibinde kuruyup kalmış yemek artıklarını temizlemek için didindim. Küçük boy bulaşık makineme sığmayan servis tabaklarını elde yıkadım. Çöpleri indirip sokağa bıraktım. Mutfağın yerini sildim. İşlerim bittiğinde ter içinde kalmıştım. Duşun altında sadece terimden değil, dünden beri beni yiyip bitiren kaygıdan da kurtulmak istercesine dakikalarca sabunlandım. Kurulanıp hemen giyindim. Az önce tertemiz ettiğim mutfağımda alelacele bir şeyler atıştırdım, çıktım evden. Saat henüz 8 dahi olmamıştı. Bir üst sokaktaki erkek berberin ilk müşterisi bendim. Çırak yerleri paspaslama işini henüz bitirmemişti. Berber Necmi ise sabah çayını yudumlarken bir yandan da dizlerindeki gazeteye göz atıyordu. Beni bu erken saatte kapıda görünce şaşırdı. Hayrola, sen erkencilerden değilsindir. Yine mi yolculuk var? İşbaşı yapıyoruz da bugün. Patron ilk toplantımızı erken saate koymuş. Pencerenin yanındaki koltuğa doğru seyirttim. Tam oturacakken duraladım. Bu koltukta oturanlar dışarıdan görülebiliyordu. Geri çark edip kapıya yakın koltuğa yerleştim ve fikrimi değiştirmemek için bir nefeste Necmi abi bir zahmet saçlarımı sıfıra vuruver dedim. Bildiğim kadarıyla sen askerliğini yapmıştın dedi bana. Bu mahalleye taşındım taşınalı saçlarımı her seferinde kendi ısrarıyla kısaltmış olan babacan berber bitlendin mi yoksa dedi. Sadece sıkıldım bu saçlardan. Ferahlasın kafam biraz. Önümüz yaz olsa tamam da kışa giriyoruz sonra üşümesin başın. Üşümez. Kel kafa modası geri döndü zahir. Öyle bir moda mı vardı? Vardı. Kafa kazıtma modası. Saçları dökülmeye başlayanlar sıfıra vurdurup karizma kazanıyorlardı güya. Ama oğlum senin yele gibi saçların var. Taraması zor oluyor. Saç kremi kullanırsan kuzu gibi olur saçların. Tarağa boyun eğer. Kesmeyecek misin saçımı şimdi sen? Başka berbere mi gideyim Necmi abi diye sordum. Otur oturduğun yerde madem ısrarcısın. Elim varmıyor ama. Beyaz örtüyü omuzlarıma yaydı. Makasını eline aldı. Saçlarım tutam tutam düşmeye başladı yere. Tıpkı askere gittiğimde teslim olmadan önce tüm taburun saçını kesen berberin koltuğunda otururken yaptığım gibi karşımdaki aynada saçlarım kesildikçe çerçevesiz resim gibi kalan, yalnızlaşan, çirkinleşen yüzüme baktım. Ve bu yeni yüzümle birlikte kaderimin de bir kez daha değişeceğini, yolumun başka bir mecraya doğru akmaya başlayacağını hissettim. Yeni bir ben, yeni baştan. Allah'ın hakkı üçtür derler ya, bu saçımı üçüncü ve son kazıtışım olacaktı inşallah. Saçlarım sıfıra ilk vurulduğunda 7 yaşındaydım. Babam okula başlamadan önce beni kasabadaki berbere götürmüştü. Birazdan Keloğlan'a dönüşecek olmama rağmen mutluydum. Çünkü azarlamalarının dışında ilk kez varlığımı fark ettiğini gösteren bir davranışta bulunmuştu babam. Hatta bir ara yolda birbirimize çok yakın yan yana yürürken ben kolumu kaldırınca parmakları elime değmişti. İçimden elini sımsıkı kavramak geçmişti ama korkmuş yapmamıştım. Bize dokunmaz, gülümsemez, azarlamanın ve buyurmanın dışında bizimle konuşmazdı. İyice görmezden geldiği iki çocuğu ise ben ve Cemile'ydik. Cemile'yi yok saymasının nedeni sakat olmasıydı da beni niye görmezden gelirdi hiç anlayamazdım. Haylaz bir çocuk değildim. Kur'an'ı da kurstaki çocuklar arasında ilk ben hatmetmiş, yine de memnun edememiştim babamı. O isterdi ki ben odun keseyim. Ama buna gücüm yetmezdi. İsterdi ki tavuk boğazlayayım. Peşime takılıp çulluk avına çıkayım ya da kurbanlıklar kesilirken yardım edeyim, postlarını yüzeyim. Bu işlere de yüreğim dayanmazdı. Ben onun işe yaramayan oğluydum. Bu nedenle değil benimle konuşmak, yüzüme bile bakmazdı babam. Beni saçımı kazıtmaya götürdüğü gün, bütün yolu yine hiç konuşmadan, önümüze bakarak yürümüştük. Babamın bana tek söylediği, okula gidiyorsun diye hocadan kurtulduğunu sanma. Kur'an derslerine akşam kurslarında devam edeceksin olmuştu. Bir şey daha yapmıştı. Hiç unutamadığım. Ben berberin koltuğuna tam oturmak üzereyken ceketini katlayıp altına koymuştu boyumu yükseltmek için. Sanırım bana karşı hatırlayabildiğim tek sıcak davranış bu olmuştu babamın. Hiç unutmadığım gibi birkaç kez de rüyamda gördüm kırçıllı ceketi katlayıp altıma yerleştirmesini. Ceketi incitmekten korkarcasına üzerine inatla usulca oturmuş, berberin elindeki makasın hızlı hareketini aynadan izlemeye başlamıştım. Şık şık şık şık. Her makas darbesinde saçlarım uçuşarak yere düşüp iskemlemin etrafında öbeklenirken içimden koltuktan atlayıp kaçmak geçmişti. Fakat ceketini altıma yerleştiren babamı mahcup etmemek için kıpırdamadan oturmaya devam etmiştim. Saçım iyice kısalınca elindeki makası usturayla değiştirip kafamı usturaya vurdu ve işini bitirdi berber. Bir yeni müşterinin kapıyı açmasıyla açık duran pencerenin yarattığı cereyanda önce küçük siyah kuşlar gibi yerden havalanan saç tutamlarına, sonra da aynadaki aksime bakmıştım. Tanrım! Yamru yumru bir patates andıran kellemin iki yanındaki kepçe kulaklarım ışıkta şeffaflaşıp pembeleşmişti. Komiktim, çirkindim. Yerin dibine girip yeryüzünden kaybolmak istedim. Babamdan korkmasam ağlayacaktım. Ertesi sabah okulun avlusunda toplandığımızda kellikte ve çirkinlikte yalnız olmadığımı görüp teselli bulmuştum. Tıpkı benim gibi kepçe kulaklı ve yamru yumru kafalı bir düzine oğlancık irili ufaklı. Recep'le yan yana durduğumuzda çaktırmadan kulaklarını incelemiş, onunkilerin benimkilerden de kepçe olduğunu saptayıp için için sevinmiştim. Ama en koca kafa, en kepçe kulak olanımız 2 gün sonra gelmişti sınıfımıza. Hüsam, oraya oturma oğlum, sen 2. sınıftakilerin yanına geç diyerek aramıza katılmaya yeltenen, hepimizden iri ve uzun oğlanı bir üst sınıfın öğrencilerinin yanına yollamıştı öğretmen. Günün sonunda öğrenmiştik meğer Hüsam 2 yıldır 1. sınıfa devam etmekteymiş. İlk dönemin sonunda bir şey daha öğrenmiştik. Hüsam'ın sınıf atlayamaması aptallığından değil haylazlığındanmış. Sınıf dediğimiz geniş odada ilk başlayanlar ön sıralarda, 2. ve 3. sınıftakiler daha gerilerde olmak üzere kızlar pencere kenarına, oğlanlar duvar tarafına oturtulmuşlardı. Yeni gelen iri çocuk cam tarafında oturmak isteyince öğretmen, "Sen duvar kenarında bile buluyorsun dikkatini dağıtacak bir şey. Geç otur söylediğim yere Hüsam," demişti sertçe. Dersleri bizlerden daha dikkatli dinleyen ve daha uslu olan kızların pencere kenarına, oğlanların ise dikkatleri dağılmasın, gelene geçene gözleri kaymasın diye duvar yanına oturtulduklarını işte o zaman anlamıştım. Kızların kayırıldığı bir alan daha vardı. Bit. Kızlara da pekala musallat olabilecekken, onların saçları okula başlarken usturaya vurulmuyorlardı. Zaten kızlar o kadar azdı ki sınıflarda. Üstelik sonbaharda okula başlayan kızların çoğu yıl sonuna doğru okumayı söktükten sonra gelmez olurlardı artık. Belki de okulda kalıcı olmadıkları için zahmete değmiyordu kızların saçlarıyla uğraşmak. Benimse saçlarım eksilince aklım çoğalıvermişti sanki. 3 ayrı sınıfın okuduğu tek derslikte öğretmenin gözdesi olmayı başarmıştım. Güne başlarken öğretmenin masasını temizleme görevi önceleri sadece kızlara verilirken, defterlerim muntazam, yazım güzel olduğu için ben de o şerefe nail olmuştum. Sadece benim resimlerim duvarın baş köşesine asılmaya değer bulunmuştu. Bayram süslemelerinde öğretmene yardım eden de bendim. Sınıfa müfettiş geldiğinde tahtaya çağrılan da. Sadece o kadar mı? Bazen öğretmenin bana bir üst sınıfın dersini okuttuğu bile oluyordu. Yıllar sonra liseye gönderilmem için babamı ikna edecek olan öğretmenimin beni gerçekten sevdiğinden, kolladığından emin olunca ondan Cemile'yi de okula getirmek için izin istemiştim. Başımı belaya sokma oğlum. Henüz yaşı müsait değilse niye getirirsin demişti. Sevinmiştim. Babamın inadının devletin okula gitme yasasından güçlü olabileceğini henüz bilmiyordum. Sanıyordum ki evde oturan ablalarım okula kendi arzularıyla gitmiyorlar. Sıfıra vurulan saçlarımız zaman içinde yavaş yavaş uzamaya başlayınca görmüştük ki Hüsam'ın saçları hepimizinden daha açık renkliymiş. Hüsam hiç hoşlanmıyordu saçlarının açık renk oluşundan. Acaba o yüzden mi efelenip duruyordu hepimize? Ortaokula geçtiğimizde hem saçları koyulmuş hem boyunun uzaması durmuş, bizlerden pek farkı kalmamıştı. Ama sadece görüntü olarak. Hüsam belleklerimize haydut kimliğiyle kazınmış olmalı. Kendinden uzun olanları dahi sindirmeyi, cılız olanlarımızı dövmeyi ve kızları ağlatmayı okuldan ayrılana dek sürdürdü. Onu öğretmene hiç şikayet etmedik. Çünkü bizim kültürümüzde hem gammazlamak ayıptı, hem de güçlünün eziyetine boyun eğmek iliklerimize sinmişti. Töre bellediğimiz alışkanlıklarımızın ürünüydük hepimiz. Birinci sınıfın sonuna doğru, aynı sınıfta oğlu olan varlıklı, hayırsever bir vatandaş, okulların kapandığı hafta henüz sünnet olmamış çocukların da sünnet edileceği bir toplu sünnet düğünü düzenlemişti. Benim ve Recep'in yanı sıra 3-5 kişi daha sünnet olacaktı. Bu işten kaçmanın mümkün olmadığını bildiğimiz halde çeşitli kaçma planları yapmış, bahçedeki çalıların arkasına saklanmış, bulunduğumuzda koşup ağaçlara tırmanmış ve elbette sonunda ağaçlardan elma gibi toplanıp kaderimize razı olmuştuk. Sünnet sonrası belediye deposundan çıkarılıp okul bahçesine yan yana dizilmiş, kim bilir hangi depremden kalma kamp yataklarında yatarken babam yanıma gelmişti. Ben hatırımı soracağını sanıp sevinmiştim. Hatırımı sormamıştı babam. Canımın acıyıp acımadığını hiç sormamıştı. Arkadaşlarımın bana kıvırcık adını takmalarına sebep olan gür siyah saçlarımı yanımdaki yatakta yatan çocuğun babası gibi sevecen bir hareketle karıştırıvermesini, okşamasını boşuna beklemiştim. O sadece artık tam bir erkek oldun demişti, ona göre davran. Bora Bey, bak usturayı elime almadan bir kere daha soruyorum. Son kararın mı? Son pişmanlık fayda etmez. Demeyeceğim, saç bu. Yine uzar sonuçta. Ama böyle daptazlak kalırsın en az 3 hafta. Usturaya vurayım mı sahiden? Vur usta. Hadi gel sen bu işi bana bırak. Azıcık saç bırakacağım kafanda. Tam sıfır değil de şöyle gölge gibi. Sonra kızlar beğenmez seni. Anlaştık mı? Aynada buluşan gözlerimi kaçırdım berberden. Anlaştık dedim. Tıraş bitti. Aynadaki yeni yüzüme baktığımda bir yalnızlık duygusu düştü içime. Sadece okula değil, askere başlarken de saçlarım kazınmıştı. Kafaları benimkinden farksız yüzlerce erin arasında, tıpkı okulda olduğu gibi yine kaynayıp gitmiştim. Oysa şimdi çalıştığım yerde saçları uzun bırakılmış iş arkadaşlarımın arasında tek kalacaktım çıplak kafamla. Bugüne dek tatmış olduğum çeşitli yalnızlık duygularımdan çok değişik yeni bir yalnızlık bekliyordu beni. Hep senin yüzünden diye geçirdim içimden. Neden çıktın karşıma be Recep? Sonra da böyle düşündüğüm için utandım kendimden. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımın derin yalnızlığına ilaç olmuş arkadaşımdan kurtulmak için yaptığıma bakın hele. Recep'i gördüğüm an o ilk telaşla paniğe kapılıp apar topar kaçtığım için kendime giderek daha çok kızıyordum. İçimde köpürüp duran ekşi sıvı önce midemi sonra da yüreğimi yakarak boğazıma doğru ilerliyordu. Boğuluyormuşum hissine kapılıyordum. Bu his pişmanlıktı. Recep'ten kaçtığım için. Hata yapmıştım. Ama olan olmuştu. Geri dönüşü yoktu bu işin. Onunla konuşsaydım, her şeyi anlatsaydım bana hak mı verirdi? kalbine ele mi verirdi bilememiştim. Oysa bilmem gerekirdi. Onca sırrını dinlerken neyini kınadı, neyimi burnunu kıvırdı ki Recep? Sadece acılarla dolu ev hallerimizi, uğradığımız haksızlıkları değil, yüreğimizin en kızlı köşelerinde açmadık mı birbirimize? Gözümün önüne ard arda binlerce resim açılıyordu. Çalı dikeniyle kanattığımız işaret parmaklarımızı birbirimize yapıştırarak, kan kardeş olduğumuz gün sımsıkı el tutuşup, biz artık kardeşiz, bundan böyle anca beraber kanca beraber diye 3 kez tekrarladığımız yemini nasıl unuttum ben? Aynadaki mutsuz ve saçsız yüzüme son kez baktım. Vaktim daralıyordu. Toparladım kendimi. Gür saçlarıma zor kıyan Necmi Usta'ya samimiyeti ve sıcak ilgisi için iyi bir bahşiş verdim. Dükkandan çıkıp hemen bir taksiye atladım. Akmerkez'e gittim. Zemin kattaki gözlükçülerden birinde kalın çerçeveli gözlükleri denedim. Kaşlarımı göstermeyen bir çerçeve seçip numarasız bir cam taktırdım. Hızlı adımlarla yürüyerek yayın evine geldim. İçeri girdiğimde beni ilk gören kişi girişteki masasında oturan sekreterimiz Nadide Hanım oldu. "Kimi aramıştınız?" diye sordu. "Bora'yı." "Henüz gelmedi," dedi. "Ne için aramıştınız Bora Bey'i?" "Bir şey görüşecektim." "Şu saatlerde bir toplantısı var. İsterseniz öğleden sonra uğrayın. Ama benim işim çok acele. Lütfen bırakın geçeyim içeri." "Durun lütfen." "Aa, dur bakayım. Aa, Bora, Bora. Ne oldu saçlarına? Vallahi tanımadım ayol. Çok değişmişsin. Ama neden böyle yaptın?" "Sahiden tanımadınız mı beni?" diye kestim lafını. "Çok mu değişmişim?" Konuşunca sesinden, ha bir de tabii gözlerinden tanıdım. "Neden kestin saçlarını Bora?" "Bitlendim." Göz kırptım Nadide Hanım'a. "Aman, uydurmasana," dedi. "Gözlük de takmışsın. Sürekli bilgisayara bakmak yoruyor gözleri, bilirsin. Doktor tavsiye etti." "İyi de saçların?" "Değişiklik olsun," dedim. "Beğenmedim. Uzat hemen. Haydi geç içeri. İlhami Bey seni sorup duruyordu." "İlhami Bey geldi mi?" "Çoktan. Toplantı odasında herkes." Heyecanlandım. Beni saçlarımla beğenip sevmiş olan sevgilimin tepkisinden korkuyordum. Gerçi onun için önemli olan benim güzelliğim değil, selametimdi. Geçmişine yakalanmamam gerektiğini biliyordu. Yine de saçları sürekli alnına düşen birini birdenbire kabak gibi görmek. Heyecanımı yenmek için elimi kalbime bastırdım. Arka bölümdeki toplantı odasına geçtim. Önce kim bu diye aval aval bakan iş arkadaşlarım beni tanıyınca odada bir şamata koptu. Kızlar etrafımı sardı, bağırışmaya başladılar. Her kafadan bir ses bir soru çıkıyordu. Tatilde memleketime gideceğimi bilenlerden biri, "Damat tıraşı mı oldun sen yoksa?" diye sordu. Sevgilimin aramıza bu kadar çabuk katılmasını beklemediğim kız Derya, "Aa, evlendin mi tatilde sen?" diye bağırdı. Ellerimi tutup parmaklarımda yüzük aradı. "Hayrola, sen bu saatte kalkar mıydın?" diye sordum kıza. "Tatil bitti. Ben de herkes gibi işbaşı yaptım. Artık iş kadını oluyorum," dedi ellerimi bırakmadan. İş kadını. Babasının ortağı Handan Hanım, kızın bu yeni sıfatından hiç hoşlanmayacaktı herhalde. "Duydum babandan, bizimle çalışmak istiyormuşsun. Ama elini bu kadar çabuk tutacağını tahmin etmemiştim doğrusu." Sevgilim işte tam o sırada girdi odaya. Ben sustum ve gözlerinin içine baktım. O bile ilk bakışta beni tanıyamadı. Bir an göz göze kaldık. Sonra "Bora, aa Bora, senin gözlük taktığını bilmiyordum," diye geveledi. Çok şaşırmıştı. Renk vermemeye çalışıyordu. "Yeni saç modelimi nasıl buldunuz patron?" dedim. "Saç modelimi?" "Saç kalmamış ki başında," dedi Derya. "Baksanıza, kel etmiş kendini." "O kendini böyle beğendiyse tercihine saygı duymak zorundayız," dedi sevgilim. "Saçlı hali daha güzeldi," dedi Gaye. "Bence ilginç olmuş," dedi bir başkası. "Bari sakal da bırak ki denge olsun," dedi yine Gaye. "Niyetimin zaten öyle olduğunu söyleyeceğime iyi fikir, düşüneyim bunu," dedim. Haydi çocuklar, bu kadar şamata yeter dedi patronluğunu hatırlayan sevgilim. Artık işimize bakalım. Çünkü arkadaşlar, odaya yeni girenleri başıyla selamladı. Siz de oturun lütfen. Anlatacağım çok önemli şeyler var. Hepimizin masanın etrafında yerlerimizi almamızı bekledi. Boğazını temizleyip konuşmaya başlarken Gaye atıldı. Handan Hanım yok. Koşup haber vereyim mi? Verme. O size anlatacaklarımı biliyor. Zaten gelmedi daha. Ben baktım odasında yoktu dedi Derya. Handan Hanım'a beni işe almış olduğu için severdim. O da beni aynı sebeple kollardı. Son zamanlarda iki ortağın arasının biraz gergin olduğunu seziyordum. İçimden bir ses, benden önce bu ikisinin arasında duygusal bir şeyler geçmiş olabileceğini söylüyordu. İlhami'nin ağzını aramıştım. Her seferinde lafı değiştirmişti. İlhami ketum davranınca da bana ne diye düşünmüştüm. Ortaklardan biri beni kolluyordu. Diğeri ise bana aşıktı. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Önce bir bilgilendirme ile başlayayım. Kızımı tanıyorsunuz hepiniz değil mi diyordu sevgilim. Tanımayanlar için bu Derya. Derya'yı kolundan tutup yanına çekti.